Bu program kaydının tüm yasal hakları Radyo Alaturka'ya aittir. İzinsiz olarak hiçbir yerde kullanılamaz, yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Talepleriniz için lütfen 0216 559 000'dan temasa geçiniz.
Deva ile sağlık başlıyor.
Hey sevgili dinleyenler, radyonuz Alaturka'dan hepinize saygılar, sevgiler, selamlar, hepinize merhabalar. Efendim yine birlikteyiz bir hafta aradan sonra yine bir salı gününde Deva Holding'in katkılarıyla Deva ile sağlıkta. Ben sunucunuz Ahmet Akkuş ve yine çok değerli, çok önemli, çok da pozitif enerjili bir konuğumuz var bugün. Efendim Etika İncirli Hastanesi'nden dahiliye uzmanı Doktor Burak Uzel bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Emin olun sizi gördükten sonra çok daha iyi oldum.
Harika.
Çok güzel bir enerjiniz var. Dolu dolusunuz.
Teşekkürler.
Doktorluğun dışında birçok şey de yaptığınız çok belli. Yani güzel bir sohbet olacak diye düşünüyorum.
Evet, hayat güzel. Hadi dolu bakalım. Dolu yaşamak lazım değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Evet sevgili dinleyenler, bugün Doktor Bey ile özellikle kısaca şöyle özetleyelim. Her zaman söylüyoruz yani sağlıklı yaşam. Yani sağlıklı yaşamın sırrını soracağız Doktor Bey. O da bize bildiklerini anlatacak. Hocam o zaman sağlıklı yaşamın sırrıyla hemen başlayalım. Böyle mesela, açalım konuyu.
Sağlıklı yaşamın sırrı esasında bildiğimiz şeyler, gözümüzün önünde olan şeyler ama sır olarak görüyoruz bunları. 4 tane şartı var.
Daha böyle şey geliyor, çok özür dilerim. Daha bir ilginç geliyor o zaman bize. Hani dinlemek daha zevkli oluyor.
Evet ama sır gibi zannediyoruz.
Sanki böyle 2-3 tane şey söyleyeceksiniz, biz de kapatıp gideceğiz yayını, öyle anlıyoruz.
Esasında 4 tane basit kuralı var. Birincisi asla sigara içmemek.
Mesela değil mi? Bu herkesin yapabileceği
hepimiz
bir şey.
Hepimiz biliyoruz değil mi? Ama evet. İçiyoruz da. Haftada 3,5 saatten fazla egzersiz yapmak. Bu çok çok önemli. Çünkü vücudumuz arabaya alışık değil esasında. 100 yıl içinde arabalar yapıldı. Daha evvel yoktu. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek. Dördüncüsü de kilolu olmamak. Yani vücut kitle indeksimizin 30'un altında olması.
Evet, dediğiniz gibi aslında sır olmayan şeyler.
Hepimizin bildiği şeyler,
evet,
yapmakta
günlük
zor.
Hayatımızda hani nasıl desem gözümüzden kaçan ya da gözümüzün tam önünde duran ama bizim görmediğimiz nüanslar diyebiliriz.
Evet.
Herkesin bildiği şeyler. Peki o zaman devam edelim. Mesela egzersizden kastınız ne gibi egzersizler yapmalıyız? Yani herkes egzersiz yapmalı mı? Herkes her egzersizi yapabilir mi?
Egzersiz derken tabii biz basit şeylerden bahsediyoruz. Yani spor salonuna gidip ağırlık kaldırmaktan veyahut da maraton koşmaktan bahsetmiyoruz.
Yürümek mesela.
Yürümek en güzeli bu. Günde 45 dakika canlı yürüyüşten bahsediyoruz. Canlı yürüyüş derken saatte 6 kilometre yürümek. Yani 45 dakikada 4,5 kilometre canlı bir şekilde yürümekten geçiyor bu. Bunu yapamıyorsak tabii yüzme yapabiliriz. Bu egzersiz sadece vücudu dinç tutmuyor. Aynı zamanda akıl sağlığını da koruyor. Yani demansını da koruyor. Ama egzersize başlamadan evvel dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Eğer 40 yaşın üzerindeyseniz, daha önce hiçbir aktivite yapmamışsanız, ciddi kilonuz varsa, kalp hastalığı probleminiz varsa, ailenizde erken yaşta kalp krizi geçiren varsa, sigara kullanıyorsanız, diyabet, astım, KOAH gibi kronik bir hastalığınız varsa mutlaka sizi bir doktorun görmesi gerekiyor.
Yani öyle birdenbire başlayamıyorsunuz.
Başlamamakta fayda var. Yani gizli bir koroner halter evet. Hastalığınız varsa problem yaşayabilirsiniz. Olimpiyat Komitesi'nin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi gençlerde de dahil, yani spora başlamadan evvel bir muayeneden geçmek ve elektrokardiyografik inceleme yapılmasını öneriyor.
Değil mi? Artık yani onun yaşı da kalmadı. Yani
evet.
Çok düştü.
Evet.
Genç yaşlarda kalp krizleri görmeye başladık.
Kalp krizi denilmesi çok doğru değil. Yani kalpte yapısal problem olup bilinmemesi durumu olabiliyor. Bunu elektrokardiyografi gösterebiliyor ve fizik muayene gösterebiliyor. En azından yakalayabiliyor.
Evet. Yani
bir kısmını yakalayabiliyor.
Ve biraz önce dediğiniz şey aslında orayı biraz daha açmamız lazım gibi geliyor bana. Mesela hareketsiz yaşama çok alıştık. İşte arabalar, yürüyen merdivenler, asansörler. Ciddi anlamda yani bize çok doğal geliyor ama aslında doğal olan o değil, değil mi? Yani
Evet, yani 100
yürüyen
yıllık
merdiven değil de normal bir merdiveni tercih evet. etmek aslında çok faydalı bir şey.
Evet, evet kesinlikle. Yani asansörleri de kullanmamak gerekiyor. Yürümemiz gerekiyor. Arabadan mümkün mertebe uzakta durmamız gerekiyor. Çünkü vücudumuz buna uygun değil. Vücudumuz çalışmaya uygun.
Evet.
Durmaya, kalorisi yüksek yemeye uygun değil.
Bir de artık bilgisayar çağında yaşıyoruz ki bilgisayar başından maşallah çok nadir kalkıyoruz
evet,
yani.
Evet maalesef ki ama yani hayatta her zaman her şeye zaman ayrılabiliyor. Yani iyi bir programlama gerekiyor. Belki diyet ve egzersizi yani özellikle egzersizi bir ilaç gibi görmek gerekiyor.
Evet bir diğer önemli konu da diyet tabii. Ona şimdi özellikle ayrıca uzun uzun değinmenizi rica edeceğim ama şimdi kısacık bir reklam arası vereceğiz. Programı güzel bir şekilde başlattık diye düşünüyorum. Dinleyicilerimizin de ilgisini çekmiştir. Onların da eminim soruları vardır. Bize nasıl ulaşabileceklerini de izninizle hatırlatayım ben hocam. Hayır, hayır. Sevgili dinleyenler, bütün operatörlerden Alaturka yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı yazıp 3969'a göndermek suretiyle mesajlarınızı, sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Veya www.radyoalaturka.com.tr adresi üzerinden her zaman olduğu gibi resmi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Efendim sitemizde yeni bir eklentimiz var. En alt kısımda bizlere maillerinizi, elektronik postalarınızı ulaştırabileceğiniz yeni bir bölüm eklendi. Orada görürsünüz. Oradan da bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Sorularınızda adınızla birlikte yaşınızı da belirtirseniz sanırım hocam daha sağlıklı cevaplar verecektir size. Şimdi kısacık bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında Deva ile Sağlık devam edecek. Bizlerden ayrılmayın efendim.
Deva ile Sağlık devam ediyor.
Ya Sevgili dinleyenler, radyonuz Alaturka'da biraz önce başladı. Deva Holding'in katkılarıyla Deva ile Sağlık Programı ve devam ediyor bütün hızıyla, bütün güzelliğiyle. Bugünkü değerli konuğumuz Etika İncirli Hastanesi'nden dahiliye uzmanı Doktor Burak Uzel. Hocam İncirli Bakırköy.
Evet, Bakırköy'de.
Tarafında, evet. Kendisiyle özet geçmek gerekirse eğer, sağlıklı yaşamın sırlarıyla alakalı, aslında sır olmayan sırlarıyla alakalı konuşuyoruz. Egzersizlerden bahsettik. Hareketli yaşam özellikle çok önemli dediniz. Evet. Ve reklamlardan önce önemli bir konuya değinmek üzereydiniz hocam. Diyet.
Diyet çok önemli. Yani insan beslenmeyi gerçekten fazla bir anlam yüklemeden yapmalı. Sadece beslenmek için yapmalı. Daha fazla anlam katarsa o zaman ciddi kilo problemleri oluyor. Eğer diyetimize dikkat edersek ve egzersiz yaparsak açlık kan şekerimizde 3 mg kadar bir düşme oluyor. Trigliseritimizde 4,5 mg düşme oluyor. Bel çevremizde de 5,5 santim kadar bir azalma oluyor. Bütün bunlara baktığımız zaman metabolik sendrom dediğimiz, yani diyet ve egzersizin yaptığı sorunları gösteren bir hastalık. Bunda da %4 bir azalma oluyor. Vücudumuzun ihtiyacı olan enerji belli zaten. Bazal metabolizma ve yaptığımız egzersizle olan. O da kişiden kişiye değişmekle birlikte 2000 ile 3000 kalori arasında. Eğer biz bunun üzerinde yemek yiyorsak, enerji alıyorsak biz kilo alacağız. Ama altında enerji alıyorsak da kilo vereceğiz. Bu enerjinin korunumu kanunu. Burada önemli olan bir husus var. Örneğin bir çikolataya baktığınız zaman 100 gramında 590 kilokalori gibi bir enerji var. Fakat diyet dediğiniz şeylerde de 300 kalori var. Yani çok küçük şeylerde, yiyeceklerde çok büyük enerjiler var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor.
Evet, onun dışında başka neler gözden kaçırdığımız? Yani çünkü diyet konusunda pek tutarlı değiliz mi diyeyim, nasıl diyeyim bilmiyorum. Yani her duyduğumuza mesela her vücut her diyeti yapamaz değil mi mesela? Ama biz bunu herhalde çok düşünmüyoruz.
Yani sebze ve meyve ağırlıklı beslendikten ve enerjisi kendi bazal metabolizmamız, yani bize ihtiyacımız kadar enerji alabiliyorsak çok büyük bir problemimiz yok. Yani burada önemli olan tabii meyve ve sebze ağırlıklı beslenmekten. Evet. Şöyle, enerjiyi dengeli bir enerjisi olması gerekiyor. Bunun haricinde tabii İçeceklerle ilgili bazı problemler var. Bu da gençleri ilgilendiriyor. Hı hı. Kola gibi tatlandırma, yani içerisinde şeker ihtiva eden içecekler, meyve suları, bunlarda şeker olduğu için bunlar ciddi bir kalori kaynağı. Bunlardan da uzak durmak gerekiyor. Tek başına enerji kaynağı değil, tansiyonu da biraz arttırıyor bunlar.
Yani hem fazla kalori alıyoruz vücudumuza hem de aşırı hareketsiz yaşıyoruz.
Evet, evet.
İkisi bir arada.
Evet, ikisi bir arada olduğu zaman bütün sağlık problemleri buradan kaynaklanıyor. Evet, büyük yani, çoğunluğu diyebiliriz.
İlk başta gözle görülür bir şey olmasa bile değil mi? Hani mesela insan yanılabiliyor, hani kilom yerinde, işte ne yesem kilo almıyorum, ben iyiyim böyle falan, ama sonra birdenbire bir kalp rahatsızlığı çıkabiliyor mesela.
Evet, bu bir süreç biliyorsunuz. Yani evet, insanlar doğduğu zaman, hele şimdi, yani Türkiye'de 76'ya geldi ortalama yaş beklentisi. Yurt dışında 86'lara kadar geldi. 30 yaşlara geldiğiniz zaman önünüzde 50 yıl var. Yani iyi bakmanız lazım. Eski arabalara bakın, iyi bakılan arabalar,
evet,
tertemiz, hala çalışıyor, ama hoyrat bakılanlar problem yaşıyor.
Evet. Yani her zaman yine aynı yere geliyoruz. İnsan ilk önce kendi kendinin doktoru olacak.
Evet, insan ilk önce kendine bakacak.
Evet, çok güzel. Kilo fazlalığıyla alakalı mesela, hani sadece diyet midir bunun ilacı? Ya da kimler kilo fazlası vardır mesela? Herkes hani kilo fazlalığının tanımını bilmiyoruz herhalde.
Kilo fazlalığının tanımı şu. Body mass index, yani vücut kitle indeksi dediğimiz bir indeks var. Burada vücut ağırlığımızı boyumuzun karesine bölüyoruz. Buradan çıkan sonuç, 30'un üzerindeyse kilo obezite var diyoruz. 25 ile 30 arasındaysa aşırı kilo, 25'in altındaysa normal kilodayız demektir. Bizim için ideal olan tabii 25 body mass indeksinin, vücut kitle indeksinin 25'inin altında olması. Bel çevresi çok çok önemli. Bel çevresi erkeklerde 94, kadınlarda 88'in altında olmasını öneriyoruz. Bu direkt metabolik sendromla alakalı. Evet. İnsülin direnci, yani bir şeylerin problemli gittiğini gösteren şeyler. Hepsi de bunların tabii diyet artı egzersizi. Yani vücudumuz sürekli oturup kalorisi fazla yiyecekleri tüketmeye programlanmış değil. Az yemek çok egzersize programlanmış. Evet.
Peki kilo fazlası olduğu halde, onun dışında egzersiz ve diyet de yaptığı halde yine kilo veremeyenler hakkında ne diyeceksiniz hocam? Yani başka bir problem mi vardır? Yoksa bir şey yanlış mı yapıyordur?
Bir kısmında tabii metabolik problemler oluyor. Yani tiroidle ilgili, evet, problemler oluyor. Hipotiroidi de kilo vermek biraz güçleşebiliyor. Tiroid bezi normalde boynumuzda bulunan bir bez. Ve vücudumuzun hızını ayarlıyor. Buna metabolizma diyoruz. Metabolizma hızını ayarlıyor.
Evet.
Az çalıştığı zaman metabolizma yavaşlıyor. Tabii buna yine enerjinin dengeli olmasıyla alakalı. Bunda problem yoksa bana çok soru geliyor bu konuda. Ben tiroid hastasıydım. Yani hipotiroidim vardı. Tedavi oldum ama kilo veremiyorum. Tiroid hormonları normal ise kanda yapılan tetkiklerde kilo vermekte bununla alakalı bir problem yok demek. Diyet artı egzersizle ilgili bir problem var demek. Enerjinin korunumu kanunu hepimiz için geçerli. Evrensel bir kanun bu. Giren ve çıkan enerjiyi gösteriyor. Eğer başta da söylediğim gibi bizim ihtiyacımız olan enerjinin üstünde enerji alırsak yiyeceklerden kilo alırız. Veyahut en azından sabit durur kilomuz. Ama altında kilo enerji alırsanız kilo vereceğiz.
Evet.
Vermemek mümkün değil.
Peki şişmanlık, sigara ve bir de işkoliklik.
Evet.
Bu üçü mesela birbiriyle bağlantılı şeyler, mesela aynı mekanizmaya mı bağlılar?
Muhtemelen evet. Yani bahsi geçen bağımlılık, bunları artık bağımlılık olarak görmek lazım. Ve bahsi geçmeyen alkol, madde, kumar, risk alıcı davranışlar, Tourette sendromu gibi bağımlılıklar eskiden bilindiği gibi sadece kötü seçimler, kötü arkadaş grubu, kötü çocukluk çağının sonuçları olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Beynimizin tabii zevkleri ve ödülleri var. Ödül yolu dediğimiz bir yol var.
Bu ödül yolu, evet. Evet.
Ödül yolu bizi hayatta tutmaya çalışan beynimizde bir yol. Faydalı davranışlarda bulunduğumuz zaman bu yol bizi ödüllendiriyor. Bu ne demek? Yemek yemek, içmek, su içmek gibi, soyun devamını sağlamak gibi. Bunu bizim nasıl anlatabilirim?
Mutluluk, evet, mutluluk hormonu.
Benzer bir hormon.
Bir şey.
Haz şekli, şok şeklinde haz veriyor bize.
Ödüllendiriyor. Yani vücudun genelde çalışma prensibi herhalde.
Şöyle anlatayım size. Mesela bütün gün açsınız. Evet. İnanılmaz açsınız ve arkadaşınız size harika bir yiyecek getiriyor. Bir hamburger getiriyor. Beş duyunuz etraftaki bilgiyi alıyor. Hamburgerin kokusu geliyor size. Mis gibi kokuyor. Dokunduğunuz zaman yumuşacık.
Görüyorsunuz.
Görüyorsunuz, dokunuyorsunuz. Beyninizdeki bu bölge diyor ki size, eğer hamburger yerseniz artık aç olmayacaksınız ve iyi hissedeceksiniz. Bu çünkü anılarınızda var, depolanmış. Buradan alıyor bilgiyi.
Evet.
Bu bilgi sonucunda beyniniz diyor ki vücudunuza, git hamburgeri al ve ısır. Beş duyu vücudun lezzetli yemek yediğini ve midenin dolduğunu beyni bildiriyor. Ödül yolundaki özel nöronlar da, yani sinir hücreleri de dopamin veriyor. Yani haz şoku, mutluluk veriyor. Kısa süreli bir haz şoku yaşıyorsunuz. Bu haz hamburgerin ödülü size.
Evet.
Ek olarak ödül yolu yararlı davranışla sizi iyi hissettirmesi yanında bu davranışı her zaman mümkünse tekrar etmenizi sağlıyor. Bunu beyin anı ve davranışı kontrol eden bölgelere bağlanarak yapıyor. Ama kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman, saygı duyulmadığınızda, sevilmediğinizde, değersiz hissettiğiniz ve mutsuz olduğunuz bir zamanda, bu zaman zaman hepimizin başına geliyor. Eğer bu duyguları bastırmak ve iyi hissetmek için yemek yerseniz, ödül yolu size yine şok şeklinde haz veriyor.
Peki bu çok özür dilerim hocam, çok güzel anlatıyorsunuz, çok farklı bir bakış açısıyla ve bence herkesin anlayacağı şekilde izah ediyorsunuz. Bu noktada şu geldi aklıma, belki biraz komik gelecek size bilmiyorum ama ödül yolunu kontrol eden bir teftiş kurulu falan yok mudur? Yani yeter kardeşim, hani çok da bu kadar da abartma.
bunu yani bir bilgisayar programı olarak düşünün. Yani ters programlarsınız. Yani mesela çok dediğim gibi, demin anlatmaya başladığım gibi, kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman da bu yolu kullanırsanız bağımlılığa giden yola girmiş oluyorsunuz.
Peki bu ödül yolunun kapalı olma ihtimali var mı?
Yok, siz zaten...
Bütün herkes de aynı şekilde çalışıyor yani bu yol.
Tabii yani bu yol başka yollar gibi. Yani sizin de mesela nefes alışınızı kontrol ediyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Ben 16 kez nefes alayım dakikada. Ya da kalbim dakikada 80 vuru yapsın diye düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorsunuz. Bu programın içinde evet, devam eden. Evet, giden şeyler.
Olur. Çok ilginç. Yani çok güzel, farklı bir anlatım. Peki konuyla alakasız olacak, bütün konuklarıma sorduğum bir soru var. Türk sanat müziği ile aranız nasıl hocam? Aa,
çok severim.
Mesela kimi seversiniz en çok? Var mıdır özel bir şarkınız, özel bir isminiz?
Vallahi Endülüs'te Raks'ı çok dinlemek isterim.
Endülüs'te Raks. Evet, bir Münir Nurettin Selçuk bestesi. Nesin Sipahi'den dinleyelim mi?
Evet, çok sevinirim.
Tamam, tamam o zaman. Dinleyicilerimize bir daha hatırlatalım. Sevgili dinleyenler, bütün operatörlerden Alaturka yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı yazıp 3969'a göndermek suretiyle mesajlarınızı, sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Veya www.radyoalaturka.com.tr'den pardon affedersiniz, resmi web sitemizi ziyaret edebilip yine en alt kısma yeni bir bölüm eklendi. Bizlere canlı elektronik postalarınızı ulaştırabileceğiniz bir kısım. Oradan da bizlere sorularınızı ulaştırmanız mümkündür. Şimdi güzel bir eser dinleyeceğiz. Hocamızın sevdiği, Doktor Bey'in sevdiği bir eser. Bir Münir Nurettin Selçuk bestesi, Nesin Sipahi'den dinliyoruz. Endülüs'te Raks diyoruz. Sonrasında buradayız efendim. Thank you.
Deva ile sağlık devam ediyor.
Evet sevgili dinleyenler, radyonuz Alaturka'da Deva Holding'in katkılarıyla hazırlanan Deva ile Sağlık programımız devam ediyor. Değerli sanatçımız Nesin Sipahi'den çok güzel bir eser dinledik. Hepinizin de çok sevdiğine emin olduğumuz değerli doktor beyimiz konuk, biliyorsunuz onun bir isteğiydi. Bilmeyenler için bir kere daha hatırlatalım. Etika İncirli Hastanesi'nden dahiliye uzmanı doktor Burak Uzel bizlerle. Evet hocam, birlikte böyle zaman zaman eşlik ederek dinledik şarkıyı.
Şarkıydı.
Evet, günümüze ayrıca keyif katan bir şeydi. Sizin dışınızda. Siz keyif katmaya devam ediyorsunuz şu an. Çok güzel anlatıyorsunuz. Hiç bölmek istemiyorum ben aslında ama çok da güzel şeyler geliyor aklıma siz konuşurken. Ödül yoluyla devam edeceğiz. Bana çok ilginç bir konu geldi. Dinleyicilerimize de öyle gelmiştir diye düşünüyorum. Bu arada bir soru ulaşmış. İlkem Yılmaz göndermiş. Merhaba hocam. Kafe içmek, kahve içmek diyelim, kilo almayı hızlandırır mı?
Öncelikle Sayın Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Kahve içmek, tabii şekerli kahve içiyorsanız kilo alabilirsiniz. Şekerden alacağınız enerjiden dolayı, ama kahve ile kilo arasında bir ilişki yok. Ancak şöyle bildiğimiz bir şey var. Kahve içimi diyabetten, yani şeker hastalığından bir parça koruyor gibi gelen çalışmalar var.
Şekersiz olan ama.
Evet, şekersiz olan. Şekersiz olan. Aynı şey çay için de geçerli. Kahve ve çay, tabii yani kalple ilgili bir probleminiz yoksa, çarpıntı yapmıyorsa, diyabetten koruduğu düşünülüyor. Yani şeker hastalığından korunduğu düşünülüyor, şekersiz ise.
Evet, sözü açılmışken bir iki soru da ben sormak istiyorum kahve ile alakalı. Çok bilinen ve zannediyorum doğru, hani mesela uykuyu bastırdığı,
evet,
kahvenin
uyarıcı,
biraz daha açtığı. Onun dışında bir de özellikle üniversitede böyle finallere hazırlanan öğrencilerin çok yaptığı bir şey. Böyle bir şehir efsanesine dönüşmüştür artık. Kahve ile kola karıştırılır ve zinhar uyunmaz. Öyle bir şey var mıdır?
Valla ben öğrenciyken yapmıştım, biraz çarpıntı yapmıştım.
Evet.
Öyle desin de öğrenciyken, evet, onu yaptık. Yani çok köpürüyor bir anda. İnanılmaz bir köpürüyor. Böyle bir şekerin içine atılan bir internet görüntüleri de vardır.
Evet, hatırlarsanız. Evet, evet.
Böyle bir köpürme oluyor. Tadı da pek hoş olmuyor bence.
En azından zaten onu böyle bir deney havasında yapmak bile insanın uykusunu kaçırabilir zaten yani. İçmeye gerek kalmıyor.
Bu kadar yüksek dozda kafein almamak lazım bir anda. Yani
evet,
sağlık açısından iyi değil. Yani kalbi tabii yormuş oluyorsunuz.
Değil mi? Direkt yine kalbi etkiliyor.
Evet, önermiyorum.
Evet hocam, o zaman ödül yoluyla devam edelim. Bir de bir şey daha söylemiştiniz. Duygusal yeme.
Evet, duygusal yeme demin başladığımız şeyin devamı. Bu yine ödül yoluyla alakalı bir durum. Yani ilk başta kendinizi iyi hissetmediğinizde, saygı duyulmadığınızı hissettiğinizde, sevilmediğinizde, değersiz hissettiğiniz durumlarda yemek yerseniz, yani daha doğrusu onu bastırmak için yemek yerseniz, artık her mutsuz olduğunuzda beyin artık bunu size diyecek ki aşırı ye. Ye ki bu hazzı devam ettir.
Bir şey soracağım, yanlış mı olacak bilmiyorum ama hani kadınlarda daha mı fazla bu etki? Ya da biz öyle mi, hani filmlerde falan, dizilerde falan, hikayelerde hep öyledir ya, öyle bir şey
vardır. Kişisel gözlemim evet. Yani kadınlar duygusal yemeği biraz daha fazla kullanıyor. Öyle bir şey var ama yani bunun tabii bir bilimsel dayanağı yok. Yani bildiğim yok en azından.
Yani hepimiz yapıyoruz.
Evet, hepimiz yapıyoruz. Yani hepimizin yaptığı durumlar oluyor. Bu bir kısa devre olduğu için bilince de uğramadan gidiyor. Yani ben hani kendimi kötü hissediyorum diyorsunuz. Veyahut da öyle hissediyorsunuz. Bir anda buzdolabının karşısında böyle tıka basa bir şeylerle yemiş bir şekilde kendinizi buluyorsunuz.
Mesela erkekler de onu şu noktada yapıyor. Sigarayı bıraktım. Ne var ne yok yiyeyim, hani öyle bir isteğe kapılabiliyor işte. Sürekli cebinde kuru yemiş oluyor, çekirdek oluyor. Yani sigaradan başka her şey oluyor.
O çok tehlikeli bir durum bence.
Evet.
Yine bu bağımlılıktan geliyor. Bu sigara bağımlılığına gelirsek, eğer siz sigara bağımlılığını yeme bağımlılığına transfer ediyorsanız bağımlılıktan kurtulmuyorsunuz. Yani sigara bağımlılığı yerine yeme bağımlılığını almış oluyorsunuz.
Sonra da hemen,
bağımlı oluyorsunuz.
Hemen akabinde de şey denir ya genelde. Sigarayı bıraktım, hemen kilo aldım.
Sigarayı bırakınca bir parça, evet, kilo alınıyor. Yani sigara içenler bilir. Yani içildiği zaman nabız hızlanıyor. içilmediği zaman nabız azalıyor. Bu bildiğimiz bir şey.
Evet.
Dolayısıyla iştahı da bir parça baskılıyor. Ama bunun neticesinde sigarayı bıraktı diye bir insan kendini yemeye vermemeli. Bağımlılıklardan tamamıyla vazgeçmeli ve sağlıklı bir insan olmak için adım atmalı. Bu bir bütün, sağlık bir bütün.
Hareketi yaşam.
Yarısı yok, yani çeyreği yok. Bir tane bir tarafından kaybettiğiniz zaman geç oluyor.
Sadece sigarayı bırakmak yetmiyor. Mesela sigarayı bıraktıktan sonra bir de sabahları yürümeye başlayayım mesela, değil mi?
Tabii. Yani her zaman yani buna vakit ayırılabiliyor. Yani sadece iyi bir programlama yapmak gerekiyor. İyi programlama, yani bu sağlık için gerekli şart. Yapmamız, hepimizin yapması gereken şeyler ama bahaneler çok.
Yani daha çok bahane üretiyoruz aslında.
Tabii bir parça öyle oluyor.
Yani yürüyen merdiven her zaman biraz daha cazip geliyor gibi geliyor bana.
Doğru.
Bilmiyorum.
Doğru.
Peki duygusal yemeğiyle alakalı başka bir şey söyleyecek misiniz hocam? Yoksa başka bir soruyla devam etmek istiyorum.
Bir tek şunu eklemek istiyorum. Bu tabii duygusal yemeğe kısır döngüye sokuyor. Mutlu olmak için yemek yeniyor. Aşı yedikten sonra pişmanlık ve suçluluk hissi oluyor. Ve mutsuz oluyor. Mutsuz olunduğu için yine aşırı yemek yeniliyor. Bu böyle bir fasit daire içinde gidiyor. Kişi daha da şişmanlıyor. Ve bedenine sevgisi azalıyor. Mutsuzluğu da artıyor. Bunlar, bu daireyi kırmak lazım. Yemeğe fazla bir anlam vermemek gerekiyor. Beslenmek için yemek gerekiyor.
Evet, kolesterol yine bir başka problemimiz, genel anlamda çok fazla duyduğumuz bir şey ve bunların tabii ki ilaçları, kimler kullanmalı hocam bu kolesterol ilaçlarını ve bu ilaçların yan etkileri var mı? Özellikle o çok merak edilen bir şey, çok da muamma bir şey.
Esasında kolesterol bir dönem çok daha popülerdi. Hastalar şöyle başım ağrı, kolesterolüm yükseldi diye geliyorlardı. Esasında kolesterol bir son ürün. Yine diyet ve egzersiz, ailesel değilse, bazı kısımları ailesel, genetik geçişli özelliği olan kolesterol yükseklikleri var. Onları bu durumun dışında tutarak normal sağlıklı bir popülasyonda kolesterol yüksekliği varsa yine diyet, egzersizle ilgili bir probleminiz var ve sigara kullanıyoruz. Bununla ilgili problemimiz var demektir. Kolesterol ilaçları tabii herkese verilmemeli bence. Yani hı hı. Diyet ve egzersiz bu işin temeli. Diyet ve egzersiz yapılmaksızın kolesterol ilaçları verildiği zaman bu insanlarda bir parça diyabet, şeker riski artıyor. Bu çalışmalarda gösterildi. Kolesterol bir son ürün. Yani bu ürün sona gelene kadar giden bir yol var. O yolu kırmak gerekiyor. Bu yolda işte sır dediğimiz diyet ve egzersiz. Çok basit esasında.
Yani biz sanırım şunu anlamıyoruz ya da anlamıyoruz demeyelim de orayı düşünmüyoruz, o kısmı. Hani bize verilen X ilacının sağlayacağı etkiyi aslında bilmem kaç kilometre yürümek daha çabuk ve daha net bir şekilde sağlayacak vücutta.
Önemli olan sağlıklı olmak, sağlık için bir şey yapmak. Dün bir tane hastam çok iyi niyetli şunu söyledi. Hocam dedi, biraz kilolu olduğunu düşünüyor. Bu kiloyu vermek için öyle bir ilaç olsa ki hiç egzersiz yapmasam yesem dedi. Tabii bunu yapmak şöyle, liposuction'la yapmak mümkün. Yani fakat bu metabolik parametrelere, yani şeker hastalığını, yani yağ alabiliyorsunuz ama bunun genel sağlık açısından hiçbir etkisi yok. Bu bilimsel olarak gösterildi. Yani bu güneşi balçıkla sıvamakla eşdeğer. Yani siz bunu, kolesterolü aşağı indirebilirsiniz ilaçlarla, liposuction yapıp kiloları, yağları aldırabilirsiniz ama bu mekanizmayı kırmadığınız için çok fazla bir şey değiştirmiyor. Ama bunun haricinde tabii diyabet hastalarında, hipertansiyon hastalarında, özel bazı hastalıklar, kronik hastalıklarda kolesterol ilaçları kullanılması gerekli. Koroner arter hastalığı, yani kalbi besleyen damar hastalığı olanlarda değerler gerektiriyorsa bunu yapmak gerekiyor.
Evet, bir dinleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. İzzet Bey, sigara içmiyorum, alkol almıyorum, yeme içme normal ama çok çabuk yoruluyorum. Bir kat merdiven çıksam bile nefes nefese kalıyorum. Neden? Demiş.
Bunun birkaç nedeni olabilir. Bir en sık gördüğümüz şey kansızlıkla ilgili olabilir. İkincisi kalbin pompa gücüyle ilgili problem olabilir. Kendisini izletip bir hekime başvurmasını, muayene olmasını öneriyorum.
Evet, umarım tam olarak derdine deva olmuştur bu cevap. Çünkü çok emin sormuş. Hani hiçbir şey yok bende, başka bir şey olmalı. Neden?
Yani yol böyle gidiyor. Dolayısıyla yani bu bir algoritma içinde gidiyoruz. Dolayısıyla ilk başta dediğim gibi muayenede kapak mesela kalp dinlemekte üfürüm vesaire varsa bu yönden gidilir. Ekokardiyografi yapılır. Soluksa kansızlık düşünülür. Kan tetkikleri yapılır.
Evet, bir soru daha var ama nasıl okuyacağımı bilmediğim bir kelime var. Ondan da korkuyorum hocam. Açık yani bugün çok rahatım böyle. Çok açık her şeyi söylüyorum. Uzun süre önce
triglyserit. Kan yağlarından
triglyserit.
Bir tanesi. Evet.
Triglyseridim en alt seviyede, sınırdaydı. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi biraz daha yükseldi demiş. Teşekkürler demiş Neval Hanım.
Neval Hanım'a teşekkür ederim. Belki bu arada bir kilo artışı oldu. Yani trigliserit biraz yemekle korreli ediyor. Bel çevresiyle ilişkili. Trigliserit düşük olması iyi bir şey. Metabolik sendrom açısından iyi bir şey. Yükseldiyse demek ki bir diyetle ilgili bir problemimiz var gibi duruyor. Söz konusu durumda hanımefendi muhtemelen bir ailesel geçişli bir durum yok. Yani direkt yemek ve içmekle alakalı.
Peki. Sorular ulaşmaya devam ediyor hocam bize. Bir yandan zamanımız da azalıyor. Ne çabuk geçti hiç anlamadım valla. Gerçekten. Yani evet, programın başında dediğim gibi çok güzel gidiyor diye düşünüyorum. Sizle konuşmak çok güzel.
Size de teşekkürler.
Bir şarkı daha dinler miyiz o zaman?
Lütfen.
Hünal Coşkun Erden. Elveda Meyhaneci dinleyelim. Sonrasında yeniden buradayız. Sevgili dinleyenler, bizlerden ayrılmayın efendim.
Olamıyorum. Aynı kadeh, aynı mey. dalamıyorum. Allah'ım bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum. Sarhoş olamıyorum. Sarhoş olamıyorum.
Deva ile sağlık devam ediyor.
Evet sevgili dinleyenler, yine güzel bir eser dinledik değerli sanatçımız Sunay Coşkuner'den. Sonrasında Deva Holding'in katkılarıyla Deva ile Sağlık programı devam ediyor kaldığı yerden. Değerli konuğumuz Etika İncirli Hastanesi'nden dahiliye uzmanı Doktor Burak Uzel bizlerle. Kendisiyle kısaca özetlemek gerekirse sağlıklı yaşam üzerine konuşuyoruz. Yani neler yapmamız lazım. Aslında sağlıklı yaşamın sırları diyoruz ama sır olmayan şeyleri hocamız bize bir bir anlatıyor. Ve hocam en son duygusal yemeğiyle alakalı yine çok güzel şeyler söylediniz. Sanıyorum o konuda anlaşılmayan bir şey yok. Yine o kadar önemli bir konuydu. Kolesterol ve ilaçlar, yan etkileri ve bir de hipertansiyon.
Hipertansiyon tabii şöyle, kalbimiz kanı atar damarlar içinde pompalamakta ve bu da atar damarların duvarlarında basınç yaratıyor. Hı hı. Zaman içinde kan basıncı yüksek kalırsa buna biz hipertansiyon diyoruz. Tansiyon yüksekliği diyoruz. Bu tansiyon yüksekliği ben hastalarımda çok ciddiye alıyorum. Çünkü artmış kan basıncı hem dolaşım sistemini zorluyor, inme, kalp krizi, böbrek yetersizliği, körlük gibi ciddi problemlere neden oluyor. Bu çok önemli bir nokta var. Tansiyon yüksekliği şikayet yapmak zorunda değil. Çünkü herkesin böyle bir yanlış şeyi var. Ya benim başım ensem ağrımıyor, tansiyonum yüksek değil. Veyahut da tansiyon o arada 16-10 olmuş. Başım ağrımıyor ki hocam diyor.
Yani sinsi benim, ilerleyebilen bir şey yani.
Buna o yüzden de sessiz katil deniliyor.
Evet. Peki bunu o zaman biz kendimiz bulacağız.
Evet, bir tansiyonu baktırmak çok kolay.
Çok kolay.
Eczanelerde bile.
Özellikle çok hangi yaşlarda mesela bu kontrolleri biraz daha sıklaştırmamız?
Her yaşta yapmak lazım. Her yaşta yapmak lazım. Şimdi tabii tansiyon ölçümü için tansiyon çok eski bildiğimiz bir şey. Milattan önce 2000'li yıllarda Sarı İmparator, Çin İmparatoru nabızdan bakarak işte fazla tuz yenildiği zaman nabız sertleşir ve bu aslında insanların ciddi problemleri olur diye bulmuştu. Ondan sonra tansiyon, yüksek tansiyonun getirdiği sıkıntılar esasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 1950 yıllardan sonra ortaya çıkıyor. Bunu da bulan sağlık sigortalar. Sigortalar yaşam sigortası yaptıkları insanların bir kısmının erken kayıplarını görüyor ve para kaybediyorlar. Buna baktıkları zaman tansiyonu yüksek gidenlerin daha çabuk vefat ettiğini görüyorlar. Evet. Buradan da tansiyon yüksekliğinin ne kadar büyük bir problem olduğu ortaya çıkıyor. Biz tabi 120-80-140-90 basıncı arasında prehipertansiyon diyoruz. 12-8 ideal yani 120'ye 80 milimetre civarı ile ideal bir kan basıncı. Burada önemli olan bir nokta daha var. Yani 45-64 yaşı arasında insanların %90'ında geriye kalan hayatlarında, yani ortalama beklenti 80'ler olduğunu düşünürseniz %90'ında yüksek tansiyon gelişecektir. Yani bu bir doğal bir süreç olarak görmek lazım. Tabii genç hastalarda nedenini bulmak gerekiyor. Önemli bir konu.
Yine uzun vadede dikkat etmemiz gereken önemli şeylerden biri.
Bir de şunu, tuzla ilişkisi çok belirgin. Yani bir tuz kısıtlaması mutlaka yapmamız lazım. Yani sofralarda tuzu azaltmamız lazım.
Aslında çok fazla duyduğumuz o klasik 3 beyaz tabiri.
Evet.
3 beyaz. Noktada geçerli.
Evet, tuz, üç beyazdan uzak durmak.
Şeker ve un değil
evet,
mi?
Onlardan uzak durmak gerekiyor. Birleşik Devletler'de bununla ilgili yani tuz kısıtlaması ile ilgili ciddi yaptırımlar gelmek üzere. Türkiye'de çok konuşuluyor. Şimdi sofralardan yani lokantalardan kaldıralım deniliyor. Önerilen sodyum miktarı 2 gram. 2 gram aşmamak gerekiyor. Türkiye'de sırf ekmekten alınan tuz miktarı bu şeye miktarı kat be kat açıyor. Dolayısıyla ekmekten de bir parça tuzlu ekmekten en azından uzak durmakta fayda var. Tansiyonun kontrol edici açısından.
Evet, bir de biz tuzlu yemeği genelde seven bir milletiz. Hatta çoğu zaman çorbanın tadına bakmadan tuz atarız.
O da değil biraz mi? Ön yargımızı da gösteriyor.
Evet, yani tuz kesin tuzsuzdur bu diye tuz atarız.
Hem falan. Tuz seviyoruz hem de ön yargılıyız.
Evet. Mesela şu an benim yaptığım gibi. Her neyse hocam, çok güzel gidiyor sohbet. Çok sormak istediğim şey var size ama bir yandan da zamanımız azalıyor. Şimdi yine bir reklam arası vereceğim izninizle. Sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında Deva ile Sağlık programının son kısmında yeniden sizlerleyiz. Bizlerden ayrılmayın efendim.
Deva ile Sağlık devam ediyor.
Evet sevgili dinleyenler, Deva Holding'in katkılarıyla Deva ile Sağlık programında son kısımdayız. Hocam yine çok önemli bir konu var. Son kısımda onu da sığdırabilirsek çok çok iyi olacak. Kanser taraması. Bununla ilgili dinleyicilerimizin merak ettikleri eminim çok şey vardır. Mesela kanser taraması kimlere yapılır, kimlere yapılmaz, ne zaman yapılmalıdır, nasıl yapılmalıdır?
Şimdi kanser taramasında tabii şunu 1900'lü yıllardan önce yazılan tıp kitaplarında akciğer kanseriyle ilgili bir ibare var. Bu çok ilgimi çekti beni. Diyor ki akciğer kanseri çok nadir görülen ve klinik önemi çok iyi bilinmeyen bir hastalıktır. Çünkü o zaman sigara yok.
Evet, sigara.
1930'lu yıllardan sonra çığ gibi artıyor. Çünkü sigara artıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra muazzam bir hale alıyor. Kanser taraması da bu yıllarda akciğer kanseri için düşünülüyor. Çünkü o kadar çok hastada sigaraya bağımlı akciğer kanseri oluyor ki.
Neredeyse tek sebep sigara.
Evet, neredeyse. Yani 10 kat kadar arttırıyor. Yani sigara içmeyen de akciğer kanseri olur mu? Olabiliyor. İkinci el sigara içiyorsa biraz riski artıyor. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Sigaradan uzak durmak gerekiyor. Akciğer kanseri için ne yazık ki yani düz akciğer filmiyle tarama yapmak akciğer kanserinin erken tanısında etkili değil. Yakalayamıyor. Düşük dozla çekilen bilgisayar tomografilerde yüksek riskli hastalarda yakalayabiliyor ama yani yoğun bir radyasyon veriyorsunuz. Bu da sıkıntı olabiliyor. Meme kanseri tabii kadınlar için çok çok önemli bir şey. Meme kanseri taramasını mutlaka yapmak gerekiyor. Çünkü bir kadın sıfırdan 100 yaşına kadar yaşarsa 8 kadından bir tanesinde meme kanseri oluyor. Özellikle ailede birinci derece akrabalarında böyle bir meme kanseri öyküsü varsa daha da ciddiye almak gerekiyor. Mamografi incelemeleri yapılması gerekiyor. Bu yaşla ilgili ne zaman başlayalım? 40 mı 50 mi? Bununla ilgili sıkıntılar var. Hala çözümlenmemiş sorular var. Bazı gruplar 40 öneriyor, bazı gruplar 50 öneriyor. Ama 40'ta en azından bir doktor muayenesiyle başlamakta fayda var. Pap smear, bu da jinekolojik serviks kanseri dediğimiz, yani rahim ağzı kanserinin taramasında çok etkin, ucuz bir yöntem. Ciddi bir şekilde serviks kanseri olasılığını azaltıyor bu taramada.
O da aşağı yukarı kadınlarda herhalde göğüs kanseri kadar çoğaldı son zamanlarda.
Yani human papilloma virüs dediğimiz bir virüsün neden olduğu düşünülüyor. Taramayla bunu erken safhada yakalamak ve tamamen yok etmek mümkün. 50 yaş üzerindeki bireylerde tabii kadın erkek fark etmeksizin kalın bağırsak kanseri açısından tarama yapmak gerekiyor. Çünkü bireylerin %6'sındaki gibi yani çok yüksek bir oranda kalın bağırsak kanseri gözüküyor. Kolonoskopi yapılabilir. Gayet de gizli kan araması taraması yapılabilir bunu taramak amacıyla. Çok önemli. Ama birinci derecede akrabasında kalın bağırsak kanseri varsa artık yaş tahtidi ortadan kalkıyor. Daha erken bir şekilde tarama yapmak gerekiyor. Çünkü ailesel geçişli kolon kanserle yani kalın bağırsak kanserleri kronik var. Kronik değil. Ailesel yani genetik geçişli kanserler olabiliyor. Erkeklerde tabii, erkeklerin baş belası 50 yaşlar arası prostat için tabii muayene edilmesi gerekiyor. Bir de kanda prostat spesifik antijen, yani PSA bakılması öneriliyor. Bu hem mortalite hem morbidite azalttı. Yani sıkıntıları azalttı.
Ama şu an sanıyorum günümüzde her iki taraf için de, kadın ve erkekler için akciğer kanseri çok önemli şu anda.
Akciğer kanseri sigaradan uzak durması tek şey bu. Tek yöntemi bu.
Yani her zaman söylüyorum ben bütün konuklarımızda, bütün konularımızda mesele gelip yine aynı yere dayanıyor. Sigaraya dayanıyor. Yani sigara günümüz koşullarındaki hayatı göz önünde bulundurursak, hareketsiz yaşam defalarca söylediniz. Sağlıksız beslenme.
Bu arada tabii Sağlık Bakanlığı'nı kutlamak gerekiyor. Bu dumansız hava sahası gerçekten başarılı oldu. Yani yurt dışında biliyorsunuz Türk gibi sigara içmek gibi bir kavram vardı ve bitti. Demek ki insanımız yani gerçekten istemiyormuş. Bu yasak çok iyi oldu. İnsanlar artık sigarayı bırakıyor. Hiç gerek yok. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında dedim, inanın ki orada daha fazla sigara içiyorlar. Artık Türk gibi sigara içmek ne yok. Güzel. Avrupa o gibi, tabir, Avrupalı evet. gibi sigara içmek kavramı gelecek.
O tabir kaybolsun. Ama inşallah diğer tabir de gerçek olmaz. Hani Türk gibi başlayıp sonra sonunu getirememek olayı olmaz inşallah. Bu işin sonunu getirebiliriz yani.
Niye? Sigarayı da yaptık. Her şeyi de yapabiliriz.
Ne güzel, kesinlikle.
Sadece çalışmaya bakıyor bu.
Evet, yani demek ki şeymiş. Hani ben çok sık duyuyorum o sigara yasağından sonra bunu. Demek ki başkaları içiyor diye ben de içiyormuşum diyor mesela herkes, içenler. Birini de görüyor, canı istiyor. Sizin dediğiniz gibi hani şey herhalde neydi? Ödül yolu. Ödül yolu hemen devreye giriyor. Hadi bir sigara yak, seni mutlu edeceğim diye bir taahhütte bulunuyor herhalde.
Şöyle bir şey tabii, yani sigarada şöyle veyahut da ödül yolunda, ödül yolu bir kelimeyle, cümleyle hareket etmiyor. Siz mesela sigara içmeyeceğim diye düşündüğünüz zaman sigara resmi geliyor. Sigara doğal bir ödül, gerisini şey yapmıyor.
Gerisi teferruat.
Evet, gerisi teferruat olarak kalıyor. Oradan da devam ediyor. Dolayısıyla onu hiç düşünmemek, yani aklınıza sigara geldiği zaman apayrı bir şey düşünmek gerekiyor. Beyni aldatmak gerekiyor burada. Hem sigarada hem yemekte.
Evet. İnşallah bu konuda da dinleyicilerimiz başarılı olabilirler. Ben her geçen gün buraya gelen konuklarımızın bu noktada dinleyicilerimize yardımcı olduklarını, çok iyi yardımcı olduklarını düşünüyorum. Çünkü her ne olursa olsun bilir kişiden bir şeyler duymak her zaman biraz daha etkilidir. Bu en son şeyi soracağım hocam, sigara ile ilgili size, sonra toparlayacağız. Bu paketlerin üzerine konan resimlerle alakalı neler düşünüyorsunuz? Ya da daha yaptırımcı bir fikriniz var mı?
Yok, yani tabii şimdi sigara içenler ayrımcılığa uğruyor. Bu onların sağlığı açısından iyi. Bu bir...
Bunu etik olarak görmeyenler de var da o yüzden ben sordum. Hani... çünkü sonuçta sigara da tehlikeli bir şey olduğuna göre sigara o da müstehak yani, mı yani?
Evet, yani sağlığın baş düşmanı. Evet. Bir o. İkincisi, başka insanların da sağlığını tehdit ediyor. Yani araştırmalar gösteriyor ki ikinci el sigara içenler, yani pasif içiciler de birinci el sigara içiciler kadar etkileniyor. Yani hiç kimsenin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünü, hayat hakkını elinden almaya
öyle bir hak vermiyor. Vermiyor. Öyle bir maalesef özgürlüğü yok kimsenin. Evet.
O yüzden hatalar konusunda ısrarcı olmamak lazım.
Evet, bu bir hata değil mi? Çok
hatalar
belli.
Konusunda çok ısrarcı bariz olmamak lazım yani. Bu evet, kadar kesinlikle basit. Zor bir şey. Yani sigarayı bırakmak kolay bir şey değil. Zor bir şey ama hayat zor. Kolay bir şey var mı? Başarılı olmak istiyorsanız çalışacaksınız.
Bu kadar da basit çözümlemesi.
Evet.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Size ulaşmak isterlerse dinleyicilerimiz nasıl ulaşacaklar? Bir internet adresiniz vardır
internet
muhakkak.
Evet, internet adresim var. Biliyorsunuz sosyal medya günümüzde çok tabii, kullanılıyor. Tabii, kesinlikle. Facebook sayfam var. Facebook.com Doktor, yani Dr. Burak Uzel'den
aratırlarsa direktman sizi görecekler.
Google'dan da aratırlarsa bulabilirler. Veyahut da www.burakuzel-md.com
Burak Uzel tremd.com.
Evet, bu adresten de bana ulaşabilirler, sorularını sorabilirler. Memnuniyetle yanıt vermek, bilgilendirmek isterim.
Ne güzel.
Çağımız biliyorsunuz inanma çağı bitti, bilme çağı başladı.
Evet, ve o bilgileri mümkün olduğunca bütün kanallardan, bütün imkanlardan paylaşmak.
Evet, paylaşmak çok güzel
ve bir şey. Ve siz bunu çok iyi bir şekilde yapıyorsunuz.
Yaptığımı düşünüyorum.
Çok iyi yapıyorsunuz bence, emin olun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Son olarak var mı söylemek istediğiniz bir şey dinleyicilerimize?
Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım pozitif enerjimiz herkese ulaşmıştır.
Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz.
Herkes sağlıklı yaşamı düşünmek ve bu noktada bir adım atmak için bir enerji almıştır diye düşünüyorum programın sonunda.
Aynı şekilde ben de eminim.
Teşekkür ederim.
Yani bugün en azından bizi dinleyenler yürüyen merdivene binmeyecek. Bu bile bir şeydir. Bir sigara daha az içecekler ya da içmeyecekler. Bu da çok güzel bir şeydir. Yarın en azından yürümeseler bile yürümeyi düşünecekler.
Evet. Bu çünkü bir tohum. Tohumu atıyoruz. Onu sulayacağız, besleyeceğiz ve oradan bir ağaç çıkacak. Evet, o da sağlık ağacı olacak.
Evet, biz o zaman her gün program yapalım sizle.
İnşallah.
Evet, bir program daha sözü alıyoruz ve bir kere daha teşekkür ediyoruz size, dinleyicilerimiz adına. Sağ olun, var olun hocam. Geldiniz. O kadar işinizin gücünüzün arasında.
Ben teşekkür ederim.
Evet sevgili dinleyenler, Deva Holding'in katkılarıyla hazırlanan Deva ile Sağlık programının yine sonuna geldik. Bugün değerli konuğumuz Etika İncirli Hastanesi'nden dahiliye uzmanı Doktor Burak Uzel'di. Genel anlamda bir hani dahiliyeden ziyade sağlıklı yaşam üzerine konuştuk. Çok güzel bir sohbet oldu, verimli bir sohbet oldu diye düşünüyoruz. Umarız sizce de öyledir. Burada noktalıyoruz birlikteliğimizi. Ben sunucunuz Ahmet Akkuş. Takriben bir saat sonra efendim saatler 17'yi gösterdiğinde yine maziden izlerde en seçkin eserlerle sizlerle olacağım. Şimdilik hoşça kalın efendim.
Deva ile sağlık sona erdi.